Ayrım 17.
İleride ırmakla birleşen bir hendek vardı. Ona doğru gittim. Şimdiye kadar hiç kimseyi görmemiştim. Hendek kıyısındaki çalılıkların arasına oturup çizmelerimi çıkarttım. İçlerindeki suyu boşalttım. Ceketimi çıkardım. İç cebinde içinde kağıtlarımın ve paralarımın olduğu cüzdan vardı. Hepsi sırılsıklam olmuştu. Cüzdanı çıkardıktan sonra ceketi sıktım. Pantolonumu da çıkarıp sıktım. Ardından gömleğimi ve çamaşırlarımı çıkardım. Ellerimle kendimi ovalayıp vurarak ısınmaya çalıştım. Sonra yeniden üzerimi giyindim. Kasketimi yitirmiştim. Ceketimi giymeden önce kollarımdaki kumaş yıldızları söküp iç cebime paramın yanına koydum. Param ıslaktı ama bir şey olmamıştı. Saydım. 3000 liradan biraz fazlaydı. Giysilerim ıslak ve yapış yapış geliyordu. Kollarımı sallayarak dolaşımı hızlandırmaya çalıştım. İç çamaşırlarım yünlü olduğu için eğer hareket etmeyi sürdürürsem üşütmeyeceğimi düşünüyordum. Yolda tabancamı almışlardı. Tabanca kılıfını ceketimin altına koydum. Pelerinim yoktu. Yağmurda hava çok soğuktu. Kanal kıyısında yürümeye başladım. Gündüz olmuştu. Karlar ıslak, hüzünlü ve terk edilmiş görünüyordu. Tarlalar ıslak ve çıplaktı. Çok uzaklarda ovadan yükselen bir çan kulesini görebiliyordum. Yolun üzerine çıktım. Önümde yoldan bana doğru gelen askerler gördüm. Yolun kenarında topallayarak yürüyordum. Yanımdan geçerken bana dönüp bakmadılar bile. Bunlar yukarıya, ırmağa doğru giden bir makinalı tüfek birliğiydi. Yolun üzerinden yürümeyi sürdürdüm. O gün Venedik Ovası'nı geçtim. Burası alçak ve düzlüktür ve yağmur altında daha da düzlük olmuştu. Denize yaklaşırken tuz bataklıkları ve tek tük yol belirdi. Yolların hepsi denize açılan ırmaklar boyunca ilerler. Eğer ovayı geçmek isterseniz, kanalların yanındaki patikalardan gitmeniz gerekir. Ovayı kuzeyden güneye geçiyordum. Yolumun üzerine iki demir yolu ve çok sayıda yollar çıkmıştı. Sonunda bir yolun sonunda bir tuz bataklığının yanından giden bir demir yolunun üzerine geldim. Bu Venedik'ten Trieste'ye uzanan ana hattı. Sağlam bir setin üzerindeydi. Sağlam bir zemini vardı ve çift sıraydı. Yolun biraz aşağısında bir gözetleme kulesi vardı. Nöbetçi askerleri görebiliyordum. Yolun yukarısında bataklığa akan bir ırmağın üzerinden geçen bir köprü vardı. Köprünün üzerinde de bir nöbetçinin olduğunu görebiliyordum. Kuzeydeki tarlaları geçerken bu demir yolundan geçen bir tren görmüştüm. Dümdüz ovada çok uzaklardan görünüyordu. Bu trenin Porto Gruaro'dan geldiğini düşünmüştüm. Nöbetçileri gözleyerek setin üzerine yattım. Böylece yol boyunca iki yanı da görebiliyordum. Köprüdeki nöbetçi yolun üzerinde benim yattığım yere doğru biraz yürüdü. Sonra dönüp yeniden köprüye doğru gitti. Yatıyordum, açtım ve treni bekliyordum. Daha önce gördüğüm tren o kadar uzundu ki lokomotifi çok yavaş ilerliyordu. Böyle bir trenin üzerine atlayabileceğime emindim. Neredeyse umudumu yitirmek üzereydim ki bir trenin geldiğini gördüm. Dosdoğru üzerime gelen lokomotif ağır ağır büyüyordu. Köprüdeki nöbetçiye baktım. Köprünün benden yana olan kenarında yürüyordu ama yolun öteki tarafında kalıyordu. Böylece tren geçerken beni göremeyecekti. Lokomotifin yaklaşmasını izledim. Çok zorlanıyordu. Arkasında çok sayıda vagon vardı. Trende nöbetçiler olduğunu biliyordum. Nerede olduklarını görmeye çalıştım ama kendilerini göstermediklerinden göremedim. Lokomotif neredeyse yattığım yere kadar gelmişti. Puflaya puflaya tam karşıma geldiğinde makinistin geçtiğini gördüm, ayağa kalktım. Önümden geçen vagonların yakınına geldim. Eğer nöbetçiler gözlüyorlarsa yolun kenarında duran birisi daha az kuşku uyandırırdı. Çok sayıda kapalı yük vagonu geçti. Sonra gondola dedikleri türden alçak, açık, üzeri çadır beziyle bir vagonun geldiğini gördüm. Neredeyse önümden geçene kadar bekledim, sonra sıçrayıp arkadaki tutacaklardan birini yakaladım ve kendimi yukarı çektim. Gondola ve arkadaki yüksek yük vagonunun arasına eğilip saklandım. Hiç kimsenin beni gördüğünü sanmıyordum. Tutacağı yakalamış ve iyice çömelmiştim. Ayaklarım bağlantıların üzerindeydi. Neredeyse köprünün karşısına gelmiştik. Nöbetçi aklıma geldi. Önünden geçerken bana baktı. Genç bir çocuktu. Miğferi başına çok büyük geliyordu. Aşağılar gibi süzdüm onu. Bakışlarını başka yana çevirdi. Benim trenle ilgili bir iş yaptığımı düşünmüştü. Geçmiştik. Nöbetçinin hala biraz rahatsız göründüğünü ve geçen vagonlara baktığını görüyordum. Çadır bezinin nasıl tutturulduğuna bakmak için eğildim. Üzerinde zımbalı delikler vardı ve içlerinden bir kordon geçiyordu. Bıçağımı çıkarıp kordonu kestim, kolumu altına soktum. Yağmurdan gerilen çadır bezinin altında sert çıkıntılar vardı. Önüme baktım. Öndeki yük vagonunda bir nöbetçi vardı ama ileri bakıyordu. Tutacakları bırakıp çadır bezinin altına daldım. Alnım bir şeye çarpınca başımda koca bir şişlik oldu ve yüzüme kan aktığını hissediyordum ama emeklemeyi sürdürdüm ve yere uzandım. Sonra arkamı dönüp çadır bezinin ucunu yeniden sıkıştırdım. Çadır bezinin altında silahların yanında yatıyordum. Yağlanmış tertemiz kokuyorlardı. Yatıp çadır bezinin üzerine düşen yağmur damlalarının ve rayların üzerinde tıkırdayan vagonun sesini dinledim. Aralıktan birazca ışık sızıyordu. Yattığım yerden silahları görüyordum. Üzerlerinde kendi örtüleri vardı. Bunların 3. ordudan gönderilmiş olabileceklerini düşündüm. Alnımdaki şişlik giderek büyüyordu. Kımıldamadan yattığım için kanama dinmiş, kan pıhtılaşmıştı. Yüzümdeki kan pıhtılarını temizledim ama kesiğin çevresine dokunmadım. Kesik önemli bir şey değildi. Mendilim yoktu ama parmaklarımla yoklaya yoklaya pıhtılaşan kanın olduğu yerleri çadır bezinden damlayan yağmur suyuyla yıkadım. Ceketimin koluyla silerek temizledim. Kuşku uyandırıcı biri gibi görünmek istemiyordum. Mesreye gelmeden önce inmem gerektiğini biliyordum çünkü orada bu silahlarla ilgileneceklerdi. Unutacak ya da yitirecek silahları yoktu şimdi. Korkunç bir biçimde acıkmıştım. Bölüm 32. Alçak vagonun zemininde, yanımda silahlarla çadır bezinin altında yatarken ıslaktım, üşüyordum ve çok açtım. Sonunda dönüp karnımın üzerine yattım ve başımı kollarıma dayadım. Dizim sertleşmişti ama şimdiye kadar hiç sorun çıkarmamıştı. Valentini çok iyi bir iş yapmıştı. Onun diziyle geri çekilirken yolun yarısını yürümüş ve Tagliamento'nun bir bölümünü yüzerek geçmiştim. Elbette onun diziydi bu. Öteki diz benimdi. Doktorlar size bir şeyler yaparlar ve artık bedeniniz sizin olmaktan çıkar. Kafa benimdi, karnımın içi de. Orası çok açtı üstelik. İçimin kasıldığını hissedebiliyordum. Kafa benimdi ama kullanmak için değil, düşünmek için değil, yalnızca anımsamak için ama anımsamayı da çok ileri götürmemek için. Catherine'i anımsayabiliyordum ama onu göreceğimden emin değilken, onu düşünmeye başlarsam delireceğimi biliyordum. Onun için onu düşünmeyecektim. Yalnızca birazcık düşünecektim onu. Vagon ağır ağır tıkırtılarla ilerlerken, çadır bezinin arasından süzülen ışıkta, vagonun dibinde Catherine ile yaptığımı düşünebilirdim. Vagonun zemini yatmak için öylesine sertti ki, düşünmeden, yalnızca hissederek yatılmazdı burada. Ondan çok uzun zamandır uzaktaydım. Giysilerim ıslaktı. Zemin yalnızca birazcık kıpırdıyordu. İçeride kendimi yalnız hissediyordum. Islak giysilerimle yapayalnızdım ve karım yerine yalnızca sert zemin vardı. Çadır bezinin altının çok iyi olmasına ve silahlarla birlikte olmanın hoş bir şey olmasına karşın alçak bir vagonun zeminini sevmezdiniz ki. Ne de üzerleri çadır bezi örtülü silahları ve vazelinlenmiş metal kokusunu ya da yağmurun arasından sızdığı çadır bezini. Ama şimdi kendinizi avutmak için orada olduğunu bile düşünemeyeceğinizi bildiğiniz başka birini seviyordunuz. Şimdi bunu çok açık ve soğuk bir şekilde görebiliyordunuz. Ama açık ve soğuk oluşundan da çok boşluk duygusuyla. Karnınızın üzerine yatmış bu boşluğu görüyorsunuz. Bir ordu geri çekilirken ötekinin ilerlediğini görüyorsunuz çünkü siz de oradasınız. Arabalarınızı ve adamlarınızı yitirmişsiniz. Tıpkı bir mağaza görevlisinin yangında kendi bölümünü yitirmesi gibi. Ama sigortanız da yok. Şimdi artık bu işin dışındasınız. Artık hiçbir sorumluluğunuz kalmadı. Eğer mağazadaki bir yangından sonra görevlileri yabancı bir aksanla konuşmaları nedeniyle vurup öldürürlerse, o zaman mağaza görevlilerinin de mağaza yeniden açıldığında işlerinin başına dönmelerinin beklenemeyeceği kesin. Kendilerine başka işler arayabilirler. Tabii başka işler de kaldıysa ve polis onları yakalamadıysa. Irmakta yüzerken öfkem de duyduğum sorumluluk duygusuyla birlikte akıp gitmişti. Aslında bu daha karabinieri beni yakamdan yakaladığında bitmişti zaten. Üzerimdeki üniformayı çıkarıp atmak isterdim ama aslında dış biçimlere pek aldırdığım da yoktu. Yıldızları çıkarmıştım ama bu yalnızca böylesi daha uygun olduğu içindi. Bir onur sorunu filan değildi. Onlara karşı değildim. Onlarla işim bitmişti yalnızca. Hepsine bol şans diliyordum. İçlerinde iyi olanlar, yürekli olanlar, sakin olanlar ve sağduyulu olanlar vardı ve bunu hak ediyorlardı. Ama bu artık benim gösterim değildi. Tek istediğim şey şu kahrolası trenin Mesre'ye ulaşması, karnımı doyurup düşünmeyi bir yana bırakmaktı. Düşünmeyi bırakmak zorunda kalacaktım. Piani onlara beni vurduklarını söyleyecekti. Vurdukları insanların ceplerini arayıp kağıtlarını alıyorlardı. Benim kağıtlarım ellerinde olmayacaktı. Benim boğulduğumu söyleyebilirlerdi. Birleşik Devletler'dekilerin kulağına neyin ulaşacağını merak ediyordum. Yaralardan ve başka nedenlerden öldü. Tanrım, çok acıktım. Kantindeki rahibe ne olduğunu merak ediyordum. Rinaldi'yi de. Pardonne de olmalıydı şimdi. Eğer daha da gerilere gitmedilerse. Peki onu bir daha hiç göremeyecektim. Şimdi onların hiçbirini bir daha hiç görmeyecektim. Bu yaşam bitmişti. Rinaldi'nin sifilizi olduğunu sanmıyordum. Üstelik zaten eğer zamanında yakalarsanız çok ciddi bir hastalık olmadığını söylüyorlardı. Ama Rinaldi endişelenecekti. Eğer ben yakalansam ben de endişelenirdim. Kim olsa endişelenirdi. Ben düşünmek için yaratılmamıştım. Yemek için yaratılmıştım. Tanrım, evet. Yemek, içmek ve Catherine ile yatmak için. Belki bu gece. Hayır, bu olanaksızdı. Ama yarın gece güzel bir yemek, yastıklar, birlikte olmadıkça hiçbir zaman uzaklara gitmemek. Belki de çok acele etmemiz gerekecekti. Benimle gelecekti. Geleceğini biliyordum. Ne zaman yola gidecektik? Bu düşünülecek bir şeydi. Hava kararıyordu. Yatıp nereye gideceğimizi düşündüm. Gidecek bir yığın yer vardı. Kitap 4, Bölüm 33. Sabahın erken saatinde, ortalık aydınlanmadan önce Milano'da istasyona girerken yavaşlayan trenden aşağı atladım. Demir yolunu geçip bir takım yapıların arasından yürüyerek caddeye çıktım. Şarapçı dükkanı açıktı. Biraz kahve içmek için içeri girdim. Havada sabahın erken saatlerinin kokusu vardı. Süpürülmüş toz, kahve kavanozlarının içinde kaşıklar, şarap bardaklarının bıraktığı ıslak halkalar. Dükkan sahibi barın arkasında duruyordu. Bir masada iki asker oturuyordu. Bara oturup bir bardak kahve içtim ve bir parça ekmek yedim. Kahve içindeki sütten gri olmuştu. Kahvenin üzerindeki süt köpüğünü bir parça ekmekle sıyırdım. Dükkan sahibi bana baktı. Bir bardak grappa ister misin? Hayır, teşekkürler. Benden olsun deyip küçük bir bardağı doldurdu ve bana doğru itti. Cephede neler oluyor? Bilmem ki. Sarhoş onlar, dedi. Eliyle iki askeri gösteriyordu. Ona inanabilirdim. Sarhoş görünüyorlardı. Söyle bana, dedi, neler oluyor cephede? Cepheden hiç haberim yok. Duvardan atladığını gördüm. Trenden indin. Büyük bir geri çekilme var. Gazeteleri okuyorum. Neler oluyor? Bitti mi? Sanmam. Kısa bir şişeden bardağa grappa doldurdu. Eğer başın dertteyse, dedi, sana yardım edebilirim. Başım dertte değil. Eğer başın dertteyse burada benimle kal. Nerede kalınıyor burada? Binada. Burada çok kalan var. Kimin başı sıkıntıdaysa burada kalır. Başı sıkıntıda olan çok mu? Bu sıkıntının ne olduğuna bağlı. Sen Güney Amerikalı mısın? Hayır. İspanyolca bilir misin? Biraz. Barın üzerini sildi. Şimdi ülkeden ayrılmak güçleşti. Ama kesinlikle olanaksız değil. Ben ayrılmak istemiyorum zaten. Burada istediğin kadar kalabilirsin. Benim ne tür bir adam olduğumu göreceksin. Bu sabah gitmem gerekiyor ama hangi adrese geri döneceğimi unutmam ben. Başını salladı. Eğer böyle konuşursan geri gelmezsin. Senin gerçek bir sorunun olduğunu düşünmüştüm. Başım dertte değil ama bir dostun adresine değer veririm. Kahveyi ödemek için barın üzerine bir 10 lira bıraktım. Benimle bir grappa iç, dedim. Gerekmez. İç hadi. İki bardak doldurdu. Unutma, dedi. Buraya gel. Başka insanların yanlarında kalmaya kalkma. Burada güvendesin. Eminim. Emin misin? Evet. Ciddiydi. Öyleyse sana bir şey söyleyeyim. Bu ceketle ortalarda dolaşma. Niye? Kollarında yıldızların kesildiği yerler açıkça belli oluyor. Kumaşın rengi değişik orada. Hiçbir şey söylemedim. Eğer kağıtların yoksa sana kağıt verebilirim. Ne kağıtları? İzin kağıtları. Kağıt gerekmiyor bana. Benim kağıtlarım var. Peki, dedi. Ama eğer kağıt gerekirse sana istediğini bulabilirim. Böyle kağıtlar kaça? Ne olduklarına bakar. Çok pahalı değiller. Şimdilik gerekmiyor. Omuz silkti. Şimdilik işlerim yolunda, dedim. Dışarı çıkarken arkamdan seslendi. Senin dostun olduğumu unutma. Unutmam. Yeniden göreceğim seni dedi. İyi dedim. Dışarı çıktığımda istasyona pek yaklaşmamaya çalıştım. Çünkü orada askeri polis vardı. Küçük bir parkın kıyısında bir taksiye atladım. Sürücüye hastanenin adresini verdim. Hastanede kapıcının odasına gittim. Karısı bana sarıldı. Kapıcı benimle tokalaştı. Geri döndünüz, güvendesiniz. Evet. Kahvaltı ettiniz mi? Evet. Nasılsınız tenente, iyi misiniz diye sordu karısı. İyiyim. Bizimle birlikte kahvaltı etmez misiniz? Hayır, sağ olun. Söylesenize, Miss Berkeley şimdi burada hastanede mi? Miss Berkeley mi? İngiliz bayan hemşire. Onun kızı dedi karısı. Koluma hafifçe vurup gülümsedi. Hayır dedi kapıcı, gitti. Yüreğim ağırlaştı. Emin misiniz? Uzun boylu sarışın genç İngiliz bayanı soruyorum. Eminim. Stresa'ya gitti o. Ne zaman gitti? 2 gün önce öteki İngiliz bayanla birlikte gittiler. Peki dedim. Benim için bir şey yapmanızı isteyeceğim sizden. Hiç kimseye beni gördüğünüzü söylemeyin. Bu çok önemli. Kimseye söylemem dedi kapıcı. Bir 10 lira uzattım, parayı itti. Size kimseye söylemeyeceğime söz verdim dedi. Para filan istemem. Sizin için ne yapabiliriz Signor Tenente diye sordu karısı. Yalnızca bunu dedim. Dilsiziz biz dedi kapıcı. Yapabileceğim bir şey olduğunda bana söylersiniz değil mi? Evet dedim. Hoşça kalın, sizi yeniden göreceğim. Kapıda durmuş arkamdan bakıyorlardı. Taksiye bindim, şoföre Simmons adresini verdim. Simmons tanıdığım adamlardan biriydi, müzik okuyordu. Simmons kasabanın oldukça dışında, Porta Magenta taraflarında bir yerde yaşıyordu. Onu görmeye gittiğimde daha yataktan kalkmamıştı, uykuluydu. Müthiş erken kalkıyorsun Henry dedi. Erken bir trenle geldim. Nedir bütün bu geri çekilme? Cephede miydin? Bir sigara ister misin? Masanın üzerindeki kutunun içinde var. Büyük bir odaydı burası. Duvarın yanında bir yatak, karşı tarafta bir piyano, bir dolap ve bir masa vardı. Yatağın yanındaki bir sandalyeye oturdum. Simmons yastıklarına dayanıp oturmuş sigara içiyordu. Başım sıkışık Sim dedim. Benim de öyle dedi. Benim başım her zaman sıkışık. Sigara istemez misin? Hayır dedim. İsviçre'ye gitmek için ne yapmam gerekiyor? Senin mi? İtalyanlar senin ülkenden çıkmana izin vermezler. Evet bunu biliyorum. Ama İsviçreliler... Onlar ne yaparlar? Seni gözaltına alırlar. Biliyorum ama nasıl işliyor bu iş? Çok kolay. Her yere gidebiliyorsun. Yalnızca gideceğini bildirmen ya da buna benzer bir şey yapman gerekiyor sanırım. Niçin? Polisten mi kaçıyorsun? Henüz kesin bir şey yok. Eğer istemiyorsan anlatma bana. Ama duymak ilginç olurdu. Burada hiçbir şey olmuyor. Piacenza'da tam bir felakettim. Gerçekten çok üzüldüm. Ah öyle oldu işte. Çok kötüydüm. Aslında iyi de söylemiştim. Burada Lirico'da yeniden deneyeceğim. Orada olmak isterdim. Çok müthiş naziksin. Başın kötü bir belada öyle değil mi? Bilmiyorum. İstemiyorsan anlatma bana. Nasıl oldu da o kahrolası cepheden uzaklaşabildin? Sanırım bu iş bitti benim için. İyi çocuk. Her zaman senin kafanın çalıştığını biliyordum. Sana herhangi bir yolda yardım edebilir miyim? Çok fazla işin olmalı. Hiç de değil benim sevgili Henry'm. Hiç de değil. Bir şey yapabilirsem mutlu olurum. Hemen hemen benimle aynı bedendesin. Dışarı çıkıp bana sivil giysiler satın alabilir misin? Benim giysilerim vardı ama hepsi Roma'da kaldı. Sen orada yaşıyordun değil mi? Pis bir yer orası. Nasıl yaşayabildin orada? Mimar olmak istiyordum. Bunun yeri Roma değil ki. Elbise satın alma. Sana istediğim bütün elbiseleri veririm. Seni öyle bir şıklaştıracağım ki müthiş olacaksın. Şu dolabın yanına git. İstediğin her şeyi al. Benim sevgili dostum, elbise satın almak istemiyorsun sen. Satın alsam daha iyi olurdu Sim. Benim sevgili dostum, benim için sana bu elbiseleri vermek dışarı çıkıp satın almaktan daha kolay. Pasaportun var mı? Pasaportun olmazsa çok uzağa gidemezsin. Evet, pasaportum henüz yanımda. Öyleyse git giyin sevgili dostum. Sonra da dosdoğru Helvetia'ya. Bu kadar yalın değil işler. Önce Stresa'ya gitmem gerek. Harika sevgili dostum. Oradan tek yapacağın şey bir kayağa atlayıp kürek çekerek karşıya geçmek. Eğer şarkı söylemeye çalışıyor olmasaydım ben de seninle giderdim. Bakarsın yine de giderim. Sen de Tirol şarkıları söylemeye başlayabilirsin. Sevgili dostum, Tirol şarkıları söylememe zaman var daha. Biliyor musun, aslında gerçekten şarkı söyleyebiliyorum. İşin garip yanı da bu zaten. Şarkı söyleyebildiğine bahse girerim. Yatağında arkasına yaslanmış bir sigara içiyordu. Çok yüksek bahse girme ama yine de şarkı söyleyebiliyorum. Felaket gülünç bir şey bu ama söyleyebiliyorum. Şarkı söylemeyi seviyorum. Dinle. Gürleyen bir sesle Afrikanayı söylemeye başladı. Ensesi kabarıyor, damarları çıkıyordu. Şarkı söyleyebiliyorum dedi. İster beğensinler, ister beğenmesinler. Pencereden dışarı baktım. Aşağı inip taksiyi göndereyim. Yukarı geldiğinde kahvaltı edelim sevgili dostum. Yataktan kalkıp dimdik durdu. Derin bir soluk aldı ve eğilip kalkarak jimnastik yapmaya başladı. Aşağı inip taksinin parasını ödedim. Bölüm 34. Sivil elbiselerle kendimi kıyafet balosunda gibi hissediyordum. Çok uzun zaman üniforma giydiğim için üzerime sımsıkı oturan giysileri arıyordum. Pantolon çok bolmuş gibi geliyordu bana. Milano'da Stresa için bir bilet satın almıştım. Aynı zamanda yeni bir de şapka satın almıştım. Simin şapkasını giyememiştim ama elbiseleri iyiydi. Üzerleri tütün kokuyordu. Kompartmanda oturmuş, pencereden dışarı bakarken yeni şapka çok yeni, elbiseler de çok eski geliyordu bana. Kendimi pencereden görünen dışarıdaki lombard kırları kadar üzgün ve ıslak hissediyordum. Kompartmanda bana pek aldırmayan birkaç havacı vardı. Bana bakmaktan kaçınıyor ve benim yaşımda bir sivili küçümsediklerini belli ediyorlardı. Kendimi aşağılanmış hissetmedim. Eski günlerde olsa onlara hakaret edip dövüş çıkarırdım. Galarate'de indiklerinde yalnız kaldığıma sevinmiştim. Gazetem vardı ama okumuyordum. Çünkü savaşla ilgili şeyler okumak istemiyordum. Savaşı unutacaktım. Ben kendi barışımı yapmıştım. Kendimi korkunç yalnız hissediyordum. Tren Stresa'ya geldiğinde sevindim. İstasyonda otelden gelen taşıyıcıları görmeyi bekliyordum ama hiçbiri yoktu. Sezon biteli çok olmuştu. Kimse treni karşılamıyordu. Elimde bavulumla trenden indim. Bu Sim'in bavuluydu. İçindeki iki gömlek dışında boş olduğu için çok hafifti. Tren yağmurun altında yoluna devam ederken bir süre istasyonun çatısının altında durdum. İstasyonda bulduğum bir adama otellerin açık olup olmadığını sordum. Grand Hotel des Iles Boromes açıktı. Çok sayıda küçük otelde bütün yıl boyunca açık kalıyordu. Yağmur altında elimde bavulumla Iles Boromes'e yürümeye başladım. Yoldan aşağı gelen bir fayton gördüğümde sürücüye durmasını işaret ettim. Otele faytonla gitmek daha iyiydi. Büyük otelin fayton girişine sürdük arabayı. Otelin kapıcısı elinde bir şemsiyeyle dışarı çıktı. Çok kibardı. Güzel bir oda tuttum. Çok büyük ve aydınlıktı. Göle bakıyordu. Gölün üzerine bulutlar inmişti ama güneş ışığında çok güzel görüneceği kesindi suların. Karımı beklediğimi söyledim. Üzeri saten örtülü, geniş bir iki kişilik yatak vardı. Gerçek bir letto matrimoniale. Otel çok gösterişliydi. Uzun koridorlardan yürüdüm. Geniş merdivenlerden inip odalardan geçerek bara gittim. Barmeni tanıyordum. Yüksek bir iskemleye oturup tuzlu badem ve patates cipsi yedim. Martini serin ve berraktı. ''Burada ne yapıyorsunuz?'' diye sordu barmen ikinci martiniyi hazırladıktan sonra. ''İzindeyim, iyileşme izni. Hiç kimse kalmadı buralarda. Otelin için açık tuttuklarını anlamıyorum. Balık tutuyor muydun? Çok güzel parçalar yakaladım. Yılın bu döneminde alabalık yakalamaya çıkarsanız çok güzel parçalar yakalayabilirsiniz. Sana gönderdiğim tütün eline geçti mi? Evet, siz benim kartımı almadınız mı?'' Güldüm. Tütünü bulamamıştım. İstediği şey Amerikan pipo tütünüydü ama akrabalarım bunu göndermez olmuşlardı. Ya da birileri el koyuyordu. Her neyse, hiç gelmemişti tütün. Bir yerlerden bulurum dedim. Söylesene, kasabada iki İngiliz kız gördün mü? Evvelsi gün gelmiş olmalılar. Otelde kalmıyorlar. Hemşire onlar. İki hemşire görmüştüm. Bir dakika, nerede olduklarını bulayım hemen. Onlardan biri benim karım dedim. Buraya onunla buluşmaya geldim. Öteki de benim karım zaten.